Ayrım 36. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 311. Bunun tek olumsuz yanı, zorunlu bir evliliğin ortalarda dolaşan hayaletiydi. Bizden önce buraya gelen kötü niyetliler, hangi nedenle Bogota'da kızların Karayip kıyılarından gelen gençlere gevşek davranıp onları evlenmeye zorlamak için yatakta tuzaklar kurduklarını söylentisini yaydı bilemiyorum. Üstelik bunun nedeni, aşk bile değil, denize bakan bir pencereye sahip olarak yaşama hayaliymiş. Hiçbir zaman bu düşünceyi benimsemedim. Tam tersine, kederli sarhoşluklarımızı tüketmek için gittiğimiz kentin eteklerindeki kasvetli kerhanelerde yaşamımın en tatsız anılarına sahip oldum. Bunların en can sıkıcısı da biraz önce birlikte olduğum kadının çırılçıplak koridora fırlayarak gece masasının çekmecesinde sakladığı 12 pesosunu çaldığımı haykırmasıydı. İçimde kalan azıcık canı da orada bırakmama neden olacaktı neredeyse. Evin iki zebanisi beni yere devirdi. Berbat bir sevişmenin ardından cebimde kalan 2 pesoyu almakla yetinmediler, ayakkabılarımı bile çıkartarak her bir santimetre karemde çalıntı parayı aradılar. Sonunda beni öldürmek yerine polise teslim etmeye karar vermişlerdi ki, kadın bir gün önce parasını gizlediği yeri değiştirdiğini hatırladı ve her kuruşunu buldu. Üniversite yaşamından bana kalan dostluklar arasında en kayda değer ve dramatik olan Camilo Torres'inkidir. Bir gün ilk kez bir derse girmedi. Bunu yapma gerekçesi vahşi bir ateş gibi yayıldı okulda. İşlerini ayarlamış, Bogota'dan 100 bilmem kaç kilometre uzaklıktaki papaz okuluna kaydolmak için yola çıkmış. Annesi onu tren istasyonunda yakalayarak çalışma odasına hapsetmiş. Orada ziyaretine gittim. Her zamankinden daha solgundu rengi. Beyaz bir pelerin vardı üzerinde. O kadar dingin görünüyordu ki ilk kez keyfinin yerinde olduğunu düşündüm. Papaz okuluna gönülden duyduğu ama yok saydığı, sonradan sonuna kadar boyun eğmeye karar verdiği bir çağrı nedeniyle gitmekteymiş. En zor kısmını atlattım dedi bana. Bu, nişanlısına veda ettiği, kızın da bu kararını olumlu karşıladığı anlamına geliyordu. Birlikte geçirdiğimiz harika bir öğleden sonranın ardından bana anlamını çözmenin mümkün olmadığı bir armağan verdi. Darwin'in Türlerin Kökenleri adlı kitabı. Veda zamanı geldiğinde ona sonsuza kadar veda ediyormuşum gibi tuhaf, kesin bir duyguya kapıldım. Papaz okulundayken izini kaybettim. Sonra teolojik formasyonu için 3 yıllığına Lovanya'ya gittiği haberi geldi. Kendini dine adaması, öğrenci ruhunu ve laik tavırlarını değiştirmemiş dendi. Onu görüp de iç geçiren kızlar, papaz cübbesi uğruna silahlarını bırakmış bir sinema oyuncusuymuş gibi davranırlarmış. 10 yıl sonra Bogota'ya döndüğünde makamının özelliklerini beden ve ruh olarak benimsemişti. Ama ilk gençliğinin en olumlu erdemlerine de sahipti hala. Ben o zamanlar yazar ve ünvanı olmayan bir gazeteciydim. Evlenmiştim. Oğlum Rodrigo 24 Ağustos 1959'da Bogota'da Palermo kliniğinde doğmuştu bile. Ailecek onu Camilo'nun vaftiz etmesine karar verdik. Vaftiz babası uzun zamandan beri hem karımın hem de benim can dostumuz Plinio Apuello Mendoza olacaktı. Bana iyi bir gazeteci ve iyi bir dost olma sanatını öğreten dostum German Vargas'ın eşi Susana Linares de vaftiz annesiydi. Camilo öteden beri Plinio'ya hepimizden daha yakındı. Ama belki komünistlere olan yakınlığından, belki törenin kutsallığını bozmaya yatkın şakacı doğasından onu vaftiz babası olarak kabul etmek istemedi. Susana çocuğun manevi eğitiminin sorumluluğunu üstleneceğini söyleyince Camilo da vaftiz babasının yolunu tıkayacak başka nedenler bulmadı ya da bulmak istemedi. Vaftiz töreni Palermo kliniğinin şapelinde akşamüzeri saat 6'nın buz gibi alacakaranlığında yapıldı. Vaftiz anası ve babası, ben bir de fark edilmeden törene katılabilmek için havada yürürmüşçesine hafif adımlarla yanımıza sokulan sandaletli ve pelerinli bir köylüden başka kimse yoktu. Can çıkar huy çıkmazmış. Susana'nın kucağında yeni doğan bebekle geldiğini gören vaftiz babası ilk fırsatta şakayı patlattı. Bu bebekten büyük bir gerilla savaşçısı yetiştireceğiz. Tören için gerekli öteberiyi hazırlayan Camilo aynı ses tonuyla karşı saldırıya geçti. Ama Tanrı adına savaşacak bir gerilla. Sonra da o zamanlar için alışıldık olmayan bir kararla töreni başlattı. İnançsızlar da bu törenin ne ifade ettiğini anlayabilsinler diye bebeği İspanyolca vaftiz edeceğim. Mihrap oğlanı olarak Aracataca'da geçirdiğim yıllarımdan kalma, Latincesinden aklımdan takip ettiğim duaları okuyan sesi duru bir İspanyolca ile yankılandı. Sıra bebeğin üzerine su ve şarap dökmesine geldiğinde kışkırtıcı bir açıklama daha yaptı. Şu anda kutsal ruhun bu bebeğin üzerine indiğine inananlar diz çöksünler. Bebek dosdoğru üzerine akan suyun altında yaygarayı basarken vaftiz annesi ve babasıyla birlikte üçümüz de rahip arkadaşımızın bu saldırısından biraz rahatsızlık duyarak ayakta kaldık. Tek diz çöken sandaletli köylüydü. O tören yaşamımın sert anılarından biri olarak kaldı belleğimde. Her zaman köylüyü oraya getirenin bize bir alçak gönüllülük, en azından terbiye dersi vermek niyetiyle bunu önceden düşünen Camilo olduğuna inandım. Camilo'yu birkaç kez daha gördüm. Hepsinde de geçerli bir nedeni vardı ve acelesi vardı. Çoğu politik nedenlerle eziyet görenler yararına yaptığı yardımseverlik çalışmaları ile ilgiliydi. Evlendikten kısa bir süre sonra bir sabah yanında adi bir hırsızla evime geldi. Adam cezasını çekmiş olmasına rağmen polis bir türlü rahat vermiyormuş. Her şeyini çalmışlar. Ona özel taban tasarımıyla daha güvenli olduğu iddia edilen yürüyüş botlarımı armağan ettim. Birkaç gün sonra hizmetçi hendeğin birinde ölü bulunan kimliği belirsiz bir sokak suçlusunun gazetedeki resminde tabanlarından tanıdı botları. Hırsız dostumuzdu. Bu anlattığımın Camilo'nun kaderiyle ilgisi olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Ama aylar sonra hasta bir arkadaşını ziyaret etmek için askeri hastaneye girmiş, daha sonra hükümet Ulusal Özgürlük Ordusu'nda sıradan bir gerilla olarak ortaya çıktığını açıklayana kadar ondan haber alamadık. 5 Şubat 1966 tarihinde bir sokak çatışmasında askeri devriye tarafından 37 yaşında öldürüldü. Camilo'nun papaz okuluna girmesiyle benim hukuk fakültesinde daha fazla zaman kaybetmeme kararım çakışmıştı. Ama anne babamla çatışarak bu defteri kapatacak cesaretim yoktu. 1948 Şubat'ında iyi bir iş sahibi olarak Bogota'ya gelen kardeşim Luis Enrique'den öğrenmiştim. İlk yıl aldığım sonuçtan son derece memnun kaldıklarını. Öyle ki bana sürpriz olarak piyasadaki en hafif, en modern daktiloyu alıp göndermişlerdi. Yaşamımda edindiğim ilk ve en talihsiz daktilodur. Çünkü kardeşim ve pansiyon arkadaşlarımla hoş geldin şamatasına devam edebilmek için daha ilk gününde 12 pezo karşılığında rehin verdik. Ertesi gün başımız ağrıdan çatlar halde rehincinin evine gidip makinenin bağları açılmamış halde orada durduğunu, bize gökten onu kurtaracak para düşene kadar da duracağını doğrulamak istedik. Aslında ortağım sahtekar çizerin ödediğiyle elimize bir ara bu fırsat geçti de ama son dakikada daktiloyu sonsuza dek rehin bırakmak işimize geldi. Kardeşimle birlikte ya da ayrı ayrı ne zaman rehincinin evinin önünden geçsek selofanlı kağıda sarılı organza fiyonklu daktilonun dizi dizi iyi korunan ev aletinin arasında bir mücevher gibi durduğunu görürdük. Bir ay sonra sarhoş kafalarımızın iyimserliğiyle yaptığımız neşeli hesapların tutmadığını gördük. Ama daktilo yerinde duruyordu ya, bize yeter de artardı. 12 pezonun 3 aylık faizlerini ödediğimiz sürece de öyle duracaktı besbelli. Sanırım o sırada ülkeyi pençesine almaya başlayan korkunç politik gerilimlerin farkında değildik henüz. Ospina Perez'in ılımlı muhafazakar olarak iktidara gelmesinin prestijine karşın partisinin çoğunluğu zaferin liberallerin bölünmesiyle mümkün olduğunu biliyordu. Bu darbeyle şaşkına dönen liberallerse bozguna Alberto Lleras'ın katı tarafsızlığının yol açtığından yakınıyorlardı. Karşıt oylardan çok kendi depresif doğasının aklını bulandırdığı Dr. Gabriel Turbay, kardiyoloji dalında uzmanlık derecesi alma bahanesiyle amaçsız ve anlamsız Avrupa'ya gitti. 1,5 yıl sonra Paris'te Place Athene Oteli'nde yapma çiçekler ve solmuş goblenler arasında yaşadığı bozgunun soluksuz bırakmasıyla yapayalnız can verdi. Elisser Gaytan'a gelince bir sonraki dönemde seçim kampanyasına bir gün bile ara vermedi. Ülkenin liberaller ve muhafazakarlar arasındaki tarihi bölünmesinin ötesine geçen, cumhuriyetin ahlaki açıdan yenilenmesini temel alan bir programla kampanyasını iyice radikalleştirerek sömürenler ve sömürülenler arasında yatay ve daha gerçekçi bir ayrımla derinleştirdi. Politik ülke ve ulusal ülke. Tarihi sloganı "Devirelim onları." Doğaüstü enerjisi ve bir yıldan kısa bir sürede kendine yer edinen dev kışkırtma kampanyası sayesinde direniş tohumlarını ülkenin en uzak köşelerine kadar ekerek benzeri olmayan bir sosyal devrimin eşiğine geldi. Böylelikle ülkenin İspanya'dan bağımsızlığını kazanmasından beri süren ancak orijinal kahramanlarının rollerini bu kez torunlarının çocuklarının oynayacağı aynı iç savaşın uçurumuna yuvarlanmak üzere olduğumuzun farkına vardık. Ard arda 4 dönemin ardından ancak liberallerin bölünmesiyle seçimi kazanabilen Muhafazakar Parti ise iktidarı ne pahasına olursa olsun bir daha elden kaçırmamak niyetindeydi. Ospina Perez hükümeti bunu gerçekleştirmek için öyle bir temizlik harekatına girişti ki insanların gündelik yaşamına hatta evlerinin içine varıncaya kadar ülke kan gölüne döndü. Hem politikayla uzaktan yakından ilgim yoktu hem de her şeyi edebiyatın bulutları arasından izliyordum. Bu nedenle bir gece pansiyona dönerken vicdanımın hayaletiyle karşılaşana kadar bu apaçık ortada olan gerçeğin farkına varmadım. Tepelerin açıklıklarından esen buz gibi rüzgarın kamçıladığı ıssız kent, Jorge Elisser Gaytan'ın belediye tiyatrosunda her cumartesi verdiği haşin söylevin metalik sesi ve niyeti belli vurgulamalarıyla yankılanıyordu. Tiyatro tıka basa dolsa 1000 kişi ancak kalırdı ama konuşma eş merkezi dalgalar halinde önce hoparlörlerden yakındaki sokaklara sonra da ağzına kadar açık radyolardan tüm kente yayılarak şaşkın halkın üzerinde bir kırbaç şaklaması gibi çınlıyor, ulusal dinleyici kitlesinin üzerine 3 hatta 4 saat süreyle boşanıyordu. Her cuma gecesi El Tiempo'nun bulunduğu önemli köşede dikilen savaşa hazırmışçasına silahlı bir alay polisi saymazsak o gece sokaklarda yalnızca ben vardım sanki. Bir anda kendime Gaytan'a inanmama izin verecek kadar küstah olduğumu fark ettim. Yine o gece adamın İspanyolca diyarının ötesine geçtiğinin, söylediği sözcüklerle değil de yarattığı duygulanım ve sesindeki kurnazlıkla herkesin anlayacağı açık bir dil kurduğunu aniden ardına vardım. Gaytan, destansı söylevlerinde içinde pek de iyilik barındırmayan, babacan bir tonda dinleyicilerine barış içinde evlerine dönmelerini öğütlüyor ama onlar bunu da tam istenildiği biçimde sosyal eşitsizlikleri temsil eden her şeyi ve sert bir hükümetin iktidarını reddetme anlamına gelen bir şifre olarak algılıyorlardı. Düzeni sağlamaları gereken polisler bile tam tersine yorumladıkları bu uyarıyla aşka geliyorlardı. O gecenin konusu liberal muhalefeti bastırmak amacıyla uygulanan resmi şiddetin neden olduğu ızdırapların abartısız bir anlatısıydı. Henüz ne kamu güçlerinin kırsal kesimlerde neden olduğu ölümlerin kesin rakamı biliniyordu, ne de kentlere kaçıp başının üzerinde bir dam ağzına koyacak lokması olmayan göçmenlerin sayısı. Cinayet ve saldırılar tüyler ürpertilerek teker teker hatırlatıldıktan sonra Gaytan sesini yükseltmeye, tam amaca yönelik etkili ve duyarlı bir söz oyunu mucizesinin sözcük sözcük cümle cümle tadını çıkarmaya başladı. Dinleyicilerin onun sesinin ritmiyle birlikte artan gerilimi, kent sınırlarının içinde patlayan son bir çıkışla radyodan ülkenin en uzak köşelerine kadar yayıldı. Patlamak üzere olan kalabalıklar sokaklara dökülerek polisin de gizliden göz yumduğu bir kör dövüşüne giriştiler. O gece dedemin hayal kırıklıklarını ve Camilo Torres Restrepo'nun mükemmel analizini nihayet anlayabildim sanırım. Beni şaşırtan Universidad Nacional'de öğrencilerin liberal ve Godo olmalarına, aralarında komünist hücreler bulunmasına karşın Gaita'nın ülkede açmaya çalıştığı gediğin orada hissedilmemesiydi. Gecenin duygulanımlarıyla sarsılmış olarak pansiyona vardığımda oda arkadaşımı yatağında huzur içinde Ortega'ya gazete okurken buldum. "Artık yeni biriyim Doktor Vega," dedim ona. "Albay Nicolas Marquez'in savaşlarının nasıl çıktıklarını şimdi anladım." Birkaç gün sonra 7 Şubat 1948'de hayatımda ilk kez bir politik harekete katıldım. Ülkedeki resmi şiddetin sayısız kurbanları için düzenlenen anma töreni. Koyu yas tutan 60 binden fazla kadın ve erkek partinin kırmızı bayrakları ve liberal yası temsil eden siyah bayraklarla sokaklara döküldüler. Her şeyi bastıran tek bir çığlık vardı, kesif bir sessizlik. Ana bulvarın üzerindeki evlerin ve ofislerin hınca hınç dolu balkonlarından geçişimizi izleyenlere varana kadar herkesin üzerinde akıl almaz bir dramatik etkisi vardı bu sessizliğin. Yanımda yürüyen bir kadın dişlerinin arasından dua mırıldanıyordu. Yanındaki adam şaşkınlıkla kadına bakarak "Senora, lütfen," dedi. Kadıncağız bir özür mırıldanarak hayaletler okyanusuna dalıp gitti. Benim gözlerimi yaşartansa o doğaüstü sessizlikte kalabalığın attığı dikkatli adımlar ve insanların soluklarıydı. Benim hiçbir politik inancım yoktu. Yalnızca sessizliği merak ettiğimden katılmıştım yürüyüşe. Buna rağmen boğazımda hissettiğim düğüm beni şaşırttı. Gaitan, Bolivar Meydanı'ndaki belediye zabıtası binasının balkonundan duygusal yükü insanı sarsan bir yas konuşması yaptı. Kendi partisinin karanlık öngörülerine karşın sessiz çığlığına en uygun koşullarda bitirdi konuşmasını. Tek bir alkış duyulmadı. Kolombiya'da yapılmış tüm yürüyüşlerin en duygusalı olan sessizlik yürüyüşü böyleydi işte. Tarihe geçecek bir akşamüstüydü. Hem partidaşları hem de düşmanları Gaita'nın seçilmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorlardı. Şiddetin tüm ülkeye bulaşmasından, rejimin polisinin silahsız liberallere tutumundaki vahşete ve uyguladıkları insanları topraklarından koparıp alan politikaya gösterilen sert tepkilerden muhafazakarlar da biliyordu bunun olacağını. Ülkenin nasıl bir ruh hali içinde olduğunun en karanlık göstergesi ise o hafta sonu Bogota arenasındaki boğa güreşlerinde boğanın uysallığına ve boğa güreşçisinin bir türlü boğayı öldürememesine sinirlenen izleyiciler arenayı işgal edince kendini belli etti. Kızgın kalabalık boğayı canlı canlı parçaladı. Bu dehşet verici olayı yaşayan ya da duyan bir sürü gazeteci ve yazar bunu ülkeyi ele geçiren öfkenin en korkunç göstergesi olarak yorumladı. Bu gerilim ortamında 30 Mart'ta öğleden sonra saat 4.30'da 9. Panamerikan Konferansı Bogota'da başladı. Mevki gereği konferansa başkanlık yapan devlet bakanı Laureano Gomez'in şatafatlı estetik anlayışıyla inanılmaz paralara yenilenmişti kent. Tüm Latin Amerika ülkelerinin devlet bakanları ve kayda değer kişileri katılıyordu konferansa. Göz önündeki Kolombiyalı politikacıların tümü şeref konukları olarak davetliydi. Tek çarpıcı istisna ise muhtemelen her iki partinin de oligarşisine yaptığı saldırılarla nefretlerini kazandığı liberal liderlerin ve Laureano Gomez'in anlamlı vetosuyla davet edilmeyen Jorge Eliezer Gaitan'dı. Konferansın yıldızı, ABD delegesi ve Avrupa'da kısa süre önce sona eren savaşın en büyük kahramanı George Marshall'dı. Bir sinema artistinin göz kamaştırıcı parıltısı içinde yerle bir olmuş Avrupa'nın yeniden inşasını yönetmekten sorumluydu. 36. ayrımın sonu, sayfa 319.